Économie écologique. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yine güzel bir sabahtan, güzel bir haftada ekonomi ekoloji programıyla bir aradayız. Bu hafta Mehveş ve Pelin yok. Radyoda beni yalnız bırakmaya çalıştılar ama yalnız kalmadım. Çok değerli iki tane konuğum var. Onlarla çok güzel bir şey konuşacağız. WWF Türkiye, aynı zamanda kuş uzmanı Kerem Ali Boyla var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve benim yıllardır gazeteci dostum Umay Aktaş Salman. O da yeni bir kuş gözlemcisi. Yeni değil aslında. O da deneyimli oldu. Onunla da siz ya da merhaba diyelim şimdilik.
Merhaba.
Dün Dünya Radyocular Günü'ydü. Kendimizin de başta Açık Radyo olmak üzere buradaki bütün arkadaşlarımızın, bütün mesai arkadaşlarımızın Radyocular Günü'nü kutlayalım. Bugün de aynı zamanda Dünya Sevgililer Günü. Sevgili olanların da sevgililerini kutlayalım. Bilmiyorum Açık Radyo'dan böyle bir şey yapıyorlar mıydı? Ben de ilk defa yapıyorum ama. Biz de bu nedenle kuşlar hep bana romantik geliyor. Nedense bilmiyorum. Kerem asıl kuş uzmanı, ona soracağız ama önce kuşlar romantik midir diye sorarız. Bugün bugünkü konumuz Türkiye üreyen kuş atlasını hazırladı Kerem Ali Boyla. Çok önemli bir rapor. Raporu inceledik. Haberleri de çıkmaya başladı. Türkiye'de yaptığı çalışmayı, bu üreyen kuş atlasında neler, nasıl sonuçlar elde etti? Bunu konuşacağız aslında bir yandan. Yani yok olan türler, artık burada üremeyen türler var. Yeni üreyen türler var. Her şeye rağmen hayat bir şekilde devam ediyor. Doğa açısından, gezegenimiz açısından yok oluş devam etse de güzel şeyler de oluyor. Bunları konuşacağız. Bir yandan da kuş gözlemcilerini konuşacağız. O kısım işte bana hep romantik geliyor. Önce böyle bir soruyla başlayalım. 14 Şubat olması nedeniyle İstanbul'da özellikle insanlar hep işte birkaç tane kuş görür ya. Martı görür, karga görür ve kumru görür. Kumrular da çok romantiktir. Benim aklıma gelir. Böyle bir şey çağrıştırıyor mu sana yıllardır uğraşan birisi olarak? Önce böyle bir soruyla başlayayım.
Ben bir bilim adamı olduğum için kara kuru bakıyorum olaylara. Hiç çağrıştırmıyor. Ama diğer taraftan hiç aklıma gelmemişti. Bence 14 Şubat'ta Türkiye üreyen kuş atlasını konuşmamız mantıklı. Çünkü üreme çalışması romantik bir ilişkinin meyvesi. Onun için 14 Şubat'ta da bence üreyen kuş atlası konuşulur.
Umay, sen ne dersin? Sana kuşlar nasıl geliyor?
Şimdi Kerem...
Şimdi çok bir üstten bakıyoruz tabii olaya.
Kerem, şimdi bolca aslında doğa koruma açısından da kuş gözlemciliği nasıl sonuçlar doğuruyor? Hani doğa korumaya katkısı ne, ondan bahsedecek. Ama biraz hani daha romantize ederek söyleyecek olursak, kuş gözlemciliği çok güzel bir uğraş. Doğayı anlamak, evreni anlamak için, daha iyi anlamak için çok da güzel bir araç. Yani mevsimlerin dönüşümünü kuşlardan anlamak. Şimdi Şubat ayındayız, leylekler gelecek.
Evet.
Sonra kırlangıçlar gelecek. Yani benim için bunlar aynı zamanda hayatı tatlı kılan, bu açıdan da görmemizi sağlayan, şehir hayatında böyle kaptırmış giderken green'in ortasında işte bir baştan karayı, tek bir ağaç, belki apartmanlar arasında tek bir ağaç var ama orada böyle yeşilli mavili baştan karayı görüyorsunuz, siyahlı. Bana romantik geliyor şey
bana
anlamında.
Da çok
mutluluk
geliyor.
Neden? Daha
doğrusu. Şimdi birincisi işte İletişim Fakültesi'nde Marmara'da okurken hep böyle sınıfımızın tepesinde bir çift kumru olurdu. Hep evlerde kumru olurdu. Geçen yaz saksımın dibine bir kumru yavruladı falan. İlk başta kumru geliyor benim aklıma. Ama daha sonra ben bir ara kuş gözlemciliği yaptım. O işte balıkçıların işte gözlerine kadar, detaylarına kadar gördükçe aslında bütün kuşların kumru, martı, kargadan ibaret olmadığını anlıyorsunuz ve inanılmaz güzel yaratıklar ve insanların onları daha fazla fark etmesini belki sağlayacağız bugün. Bunu konuşacağız ama önce evet, bilim tarafını konuşalım istiyorum. Önce seninle başlayalım Kerem.
Tamam.
Nedir Türkiye üreyen kuş atlası? Daha önce böyle bir şey yapılmış mıydı? Önce bu çalışmanın amacını konuşalım, sonra bulgularına geçelim.
Tamam. Amacını konuşalım. Türkiye Üreyen Kuş Atlası bir envanter çalışması. Bu atlas çalışmaları biyoçeşitliliği belgelemek için, en çok başvurulan yöntem. bu yöntemde de bir bölgede bitki türleri ve hayvan türlerinin sayıları ve haritaları çıkarılıyor. Bizim yaptığımız özellikle yayılışlarıyla ilgili, yani nerede bulunduklarıyla ilgili. Her bir kuşun kendi ekolojik ihtiyaçları var. Ve her birinin aslında bulunduğu alanlar konusunda çok seçiciler. Biz her kuş her yerde olur gibi varsayıyoruz ama öyle de olmuyor pek. Bazı kuşlar var. Türkiye'de 4 tane alanda yuvalayan kuş var. Sadece Güneydoğu Anadolu'da olan var. Sadece Gürcistan'dan, Kaşgar Dağları'ndan Türkiye'ye giren kuşlar var. Sadece Trakya'da yuvalayan sarı çinte var mesela. Sadece Ege bölgesinde yuvalayan, bıyıklı ötleyen var. Yani çok değişik. İç Anadolu'da bir arada olduğu zaman iki tür tarla kuşu var. Biri ovada türülmüş arazide, diğeri tepelik mera arazide yuvalıyor. Yani onlar kendi aralarında bir paylaşıyorlar. Hı hı. Fakat bu paylaşımın ötesinde hepsinin yayılış alanları da zaman içinde bizim faaliyetlerimizde daralıyor. Bunu tespit etmekte çok kolay bir yöntem var. Biz Türkiye'yi bir baklava tepsisi gibi diyeyim ama baklava dilimi olarak değil, karelere böldük. Hı hı. Bu kareler 50 kilometreye 50 kilometre.
Kaç kareye bölündü?
375. Hı hı. Niye 50 kilometreye 50 kilometre? Çünkü ona bölünce 8000 kare çıktı, yetişemedik. Dedik yani gücümüz yok. 50-50 yaparsak yapabiliriz. Burada da bilim ve kendi kuş gözlem, kuş araştırma kapasitemizin arasında bir denge noktası bu 50 kilometre 50 kilometre. Ve Türkiye'de yuvalayan, Türkiye'de bulunan hani bugüne kadar 485 tür var. Sayı yaklaşık. Onun 400'ü hep düzenli gözüküyor ama bunun sadece 313'ü. Senin 14 Şubat'taki açılışında belirttiğin gibi romantik kuşlar yani.
Kaçı dedin?
313.
313 kuştur.
Türkiye'de yürüyen kuşlar. Diğerleri hiçbir şekilde romantik değiller yani.
Ne kadar sürdü bu çalışmayı hazırlamak?
Şimdi bu çalışma evet.
Çünkü çok kapsamlı bir çalışma.
Ne kadar sürdü? Şunu bir kere söyleyeyim. Bu çalışmayı ben hazırlamadım. Bu çalışmayı çok bir kolektif bir çalışma
kolektif
bu.
Çalışma.
Onun için hani Umay'ın sesi burada çok önemli. Çünkü aslında ben hani bu işin teknik ve kurgu kısmında çok emek veriyorum ama asıl emeği veren Umay gibi son derece yani doğayı seven, bir beklentisi olmayan, dışarı çıkan, kuşları not eden insanlar sayesinde bu iş oldu.
Kuş gözlemcileri. Bu raporda da bunun bir teşekkür bölümü var muhtemelen onlardan.
Evet, iki sayfa teşekkür yazdık. En önemli kısmı buydu. Umarım kimseyi atlamadık. Çok uğraştık. 4 yıl uğraştık biz. 2014, 2015, 2016, 2017 hatta 5 yıl diyelim. 2018'deki bütün gözlemleri yaptık. Ve böyle bir çalışma biraz daha tabii beklenti ve bir amaç var. Onun için yani kuş gözlemcilerini yönlendirdik. Dedik ki siz normalde hani mesela Denizli'de bir abimiz var. Dedik ki Kenan abi dedik sen normalde çıkıyorsun ama bu sefer
bizim için
doğuya çık da şu karenin içine gir. Bir de orada gözlem yap. Bir de yarım saat kalma. Bir saat kal. Şeyi tamamla filan gibi.
Yoksa yıllarca sürer sana.
Ha, o şekilde böyle yönlendirdik. Ama yaptık. Baktık ki olmadı. Yetmedi. Yetmeyince ben Houston problem var diye merkezi aradım. Bunun merkezi ne? Biz Avrupa Atlası'yla koordineli yaptığımız için Barcelona'da bir beyin ekibi var. Ve bütün Doğu Avrupa ülkelerinin verilerini inceliyorlar. 55 ülkeden veri geliyor onlara. Dolayısıyla bizim gibi tecrübeleri yaşayan diğer ülkeleri tanıyorlar, biliyorlar. Orada problemleri çözmek için çözümler oluşturuyorlar.
Hı hı. Nasıl bir çözüm buldunuz?
Dedi ki bana sen 2000'e kadar geriye git. Elinde Kuşbank gibi muazzam bir veri tabanı var. Oradan artık ne bulursan topla ama 2000'de aşma dedi. Bir de o 2000'den önceki verilerin bir kısmının gittiğini düşünüyorsan o kuşların. Hani mesela 2000 yılında, 2003 yılında Fırat Nehri boyunca Birecik'in kuzeyinde Urfa'da, Urfa Gaziantep sınırında Rumkale Halfeti'de bir tavşancıl yuvalıyordu. Mesela o artık yuvalamıyor. Ve orada da o noktayı oraya koymadık. Şimdi çünkü o yuvalamıyor.
Şimdi oraya konuşacağız.
Bu yani arada bir... en sonunda da hemen söyleyeyim. 450 kişi falan destek vermiş.
450 kişilik yapılmış bir çalışma.
Yani mesela Umay 10 yıl önce kuş gözlemine başlasaydı onun böyle gayet yani ben de şu kaydı da girivereyim diyerek girdiği veri bilmeyecekti belki de onun önemli olduğunu. Belki o karedeki tek üreme kaydı olacaktı.
Kuş gözlemcileri aynı zamanda böyle bilim alanına da faydaları oluyor.
Ya evet. Büyük bir birikim kuş gözlemciliği. Çünkü biraz insan kendisini kaptırıp bir yıl izlediği zaman hani 100 kuşun sesini tanıyorsun. Şeyini tanıyorsun. Yani biraz sıradan bir hani rakı masasında başka bir çay sohbetinde söylediğinde insanlar böyle bakıyorlar sana geri çekilip ya Allah Allah nasıl yapıyorsun bu işi falan.
Anladım. Hemen böyle şeyi sormak istiyorum. Yani şimdi radyoyu yeni açanlar için de hatırlatalım. Türkiye Yürüyen Kuş Atlası raporunu konuşuruz burada. Bu arada Instagram'dan da Serkan Ocak hesabından da canlı yayın yapıyorum. Radyonun görüntülüsünü keşfettim. Raporumuz var. İsteyenlere de buradan göstereyim. Nereden insanlar bu raporu edinebilir? Hemen onu söyleyeyim. Çünkü internet başında olanlar varsa kısa yoldan hemen iniyor. Bir yandan da indirip bakabilirler diye tahmin ediyorum.
Evet evet. Biz açık bu bir kolektif çalışma. Bütün verilerimiz de paylaşılıyor sonuna kadar. WWF Türkiye web sitesinde raporlar kısmında hemen göreceksiniz. Hiç ayrıntılı link vermeye gerek yok. Oradan görürsünüz. Oradan PDF'sine indirebilirsiniz. Meraklıysanız Google Earth'te kullandığımız hani karelerin koordinatlarını indirebilirsiniz.
Çok iyi.
Ve bir bilim adamıysanız 34 bin satırlık doğrudan veri setinde indirebilirsiniz. Her şey açık. Bu raporun kendisi de çok güzel görselleriyle WWF standartlarında güzel
çok iyi geri dönüşümlü bir kağıt. Bu arada.
Evet
zaten
evet çok güzel fotoğraflar çok destek
de var.
Verdi.
Fotoğraflar da gerçekten
WWF'in İstanbul ve Ankara'daki ofislerinden temin edebilirsiniz. İstanbul ofisi Eminönü Sirkeci civarında. Ankara ofisinde adresini internetten bulabilirsiniz. O da Dikmen Caddesi'nde.
Şimdi biraz romantik boyutunu konuştuk, bilim boyutunu konuştuk. Dramatik boyutuna da gelmek istiyorum ben.
Evet.
Artık üremeyen, ona tam giriş yapıyordun. Artık göremediğimiz kuşlar var dedin.
Evet.
Önce bir hangileri olduğunu söyleyelim. Sonra varsa tespitiniz bunun nedenleri hakkında
tabii,
da biraz konuşalım.
Onu söyleyeyim. Ya şimdi bu bir sürpriz değil. Bir antroposen deniyor galiba dönemindeyiz. Yani bir yok olma dönemi var.
Nasıl yok oluş?
Yok oluş dönemindeyiz. Çok basit niye? Çünkü bütün insanların refah düzeyi artıyor. Daha fazla ev, daha fazla araba, daha fazla doğal kaynak insanın hizmetine sunuluyor. Şimdi üç tane kuşun 2000'den itibaren 2017'ye kadar Türkiye'de üreyen nüfusunun yok olduğunu tespit ettik. Şimdi bu türlerin Türkiye'de soyu tükendi demiyorum.
Çünkü buraya burada
niye soyu tükendi demiyorum? Çünkü kuşlar kanatlı hayvanlar. Şimdi bir geyik olsaydı Türkiye'de soyu tükendi diyecektim. Çünkü bitiyor. Ama kuşlar şöyle ki üremiyor ama o ürediği alan üzerinden geçip Rusya'ya devam ediyor hayvan göç etmeye. Çünkü o göç rotası üzerinde zaten. İtalya'da yıllarca leylek üremedi. Yıllar sonra soyu tükenmiş İtalya'da. Yıllar sonra geri çağırdılar yani onu. Geri gelebilir. Ama şu anda o üreme nüfusu ortadan kalkmış durumda. Ve üreyen kuş atlası yapmamızdaki bu romantik nitelik var ya kuşlardaki. Bu önemli bir şey. Çünkü üreyen kuş çok daha hassas alan seçiminde. Yani çok daha güçlü bir ekolojik gösterge üreyen kuşun varlığı. Herhangi bir kuşun. Yani kaç kuş var sizin işte gölünüzde? 150 tür var. Kaç kuş ürüyor? Ya fazla değil. 15. Azmış. Yani mesela böyle bir şey denebilir. Neler kayboldu? 3 tane tür kayboldu. Bunları söyleyeyim. Yaz ördeği. Yeri söyleyeyim. Mersin'de. Göksu deltası. Taşucu ve Silifke'nin dibinde Göksu Nehri'nin muazzam bir deltası var. Alan Ramsar alanı, özel çevre koruma bölgesi, özel çevre koruma bölgesi müdürlüğünün Silifke'de müdürlüğü var. Alanda 1996'da yaz ördeği çalışması yapıldı. 2008-2009 yıllarında tekrar çalışma yapıldı. Tür koruma altında, alanda avcılık yok ve hayvanın gene soyu tükendi. Yani ciddiyet bu şekilde. Büyük bir ihtimalle bunun sorumlusu o bölgede yapılan otlatma. İnekler.
Onu soracaktım yani avlanma yok.
Değil çok ilginç
baskısı
artık.
Yok.
Yani biraz gözümüz gibi bakmamız lazım ve sıradan bir bilimin çok ötesine gitmemiz lazım. Yani o kuşun günlük yaşamındaki ihtiyaç ve sıkıntı ne? Hani bir arkadaşımızla konuştuğumuzda gerçek ihtiyacı ne? Aslında ekonomik bir sıkıntı mı çekiyor? Evliliğinden mi mutsuz? Çocuğu mu hasta? Mesela bunu anlamak için oturup ayak altında konuşamayız. Onun için
koşul üzerine belki çalışmak evet, gerekir.
O tür üzerinde ve çok ayrıntılı çalışmak lazım ve bunun çözümleri de sadece o ilgili bakanlığın alabileceği bir karar değil, değil artık. Yani bu tarıma da girecek, enerjiye de girecek. Hepsine giriyor yani bunun çözümü. Çok iyi bir işbirliği lazım. Şu anda onu yapamadığımız için hızlı hareket edemiyoruz. O kapasitemiz biraz düşük ülke olarak.
İki tur daha vardı galiba.
İki tur daha var. Onlardan da bahsedeyim. Biri yaz ördeği. Pardon onu söyledim.
Yaz ördeğini konuştuk.
Ne dedik? İkincisi telli turna. Şimdi önce bir şeyi terminolojiyi oturtayım evet. da terli turna diye Türklerde geçen büyük bir ihtimalle bizim hep turna kuşu en yaygın. Onun terli turna ise biraz daha küçük bir tür. Daha çok Orta Asya, Kazakistan işte bölgesinde, Rusya bölgesinde yuvalıyor. Kışı bir grup Sudan'da geçiriyor. Diğer grup işte şeyde geçiriyor. Bu ayrı bir tür yani bizim çoğu turnadan. Terli turna Doğu Anadolu'da yüksek çayırlarda Murat Nehri üzerindeki adalarda yuvalıyordu. Uzun zamandır yavru yuva faaliyeti görülmedi. Biz bunu sadece tasdik ettik. Yani aslında uzun zamandır üremediğini az çok biliyorduk. Ama bu rapor sayesinde de
bu arada internetten olduk. Bilgisayarı başında dinleyenler ya da mobil dinleyenler varsa bizim terli turna yazıp bir görsellere baksınlar Google'da. Gerçekten ben ilk bu raporu okuduğumda hemen terli turnaya baktım. Gerçekten evet, evet. Muazzam güzellikte.
Bak burada üçünün bir fotoğrafı var raporda. Giden değerlerimiz diye küçük bir sayfa yaptık. Orada görebilirsin. Bu terli turnanın fotoğrafı.
Çok güzel. Bunun böyle yakın çekim portre çekimleri
çok hoş bir tür. Gerçekten
şey var. Zaten terli turna Anadolu'da da çok önemli. Birçok türkülerde de ben türkülerden
biliyorum. Ya işte orası turna karışık. Artık turnaya mı terli diyorlar onun teli yok da bilmiyorum. Yani ama bizim biyolojide dediğimiz terli turna biraz farklı bir tür. Darıca Hayvanat Bahçesi'ne gidersen oradaki terli turna kafeste değil. Böyle otların arasında dolaşıyor tavuk gibi.
Hiç görmedim.
Evet, evet,
papanları doğru gördüm tabii. Papanları
çok fazla. Dikkat çekmiyor ama leylek deyip geçiyorlardı.
Lemur böyle kafesine bir girmiştim. Bir lemur ısırmıştı beni orada geçenlerde. lemur kafesine girdim. Şey alfası geldi. Omzuma kondu. Önce sevecen davrandı ama sonra elime bir...
Sonra niyetini anlayınca senin.
Niyetim kötü değildi aslında. Peki üçüncü tür...
Üçüncü türde kadife ördek. Çok bilinmeyen bir tür.
Kadife ördek Erzurum
civarında. Erzurum civarında aslında işte Kars, Ardahan bölgesinde. Türkiye'de çok de güzel ekolojik ekosistemler var. Bunların bazıları 2000 metre üzerindeki göller. Bunlar oligotrofik göl dedikleri göller. Ötrofik ve oligotrofik diye göller ikiye ayrılıyor. Türkçesi şu, oligotrofik gölleri bardağı alıp suyu koyup içebilirsiniz. Berrak, temiz, soğuk. Ve besin işte fosfat nitratı çok düşük. Bu ya bu göllerde bir şey var ya da şöyle bir şey var. Artık Türkiye'de gerçekten doğal alan gibi yer çok az var. Çünkü her tarafta insan var. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama bu insanlarla kuşun ilişkisi farklı. Kuşu öldürmek istemeyen birisi bile merak ettiği zaman şöyle bir dürtüyor, taşa diyor, uçsun göreyim diye. Şimdi bu hayvan üreyemiyor. Bunun neden üremediğini hiç bilmiyoruz. Gene Doğal Hayat Koruma Vakfı ve WWF Türkiye, Kuzey Doğa diye orada bulunan Çağan Şekercioğlu'nun liderliğindeki güçlü bir doğa koruma kuruluşu var. Onlara fon vermişti. Aradılar taradılar bütün gölleri bulamadılar.
Bulamadılar.
Hayır.
Orada
yani aktif bir arama çalışması oldu onun için. Çıldır Gölü, Aktaş Gölü, işte Putka Gölü, eski Nemrut Gölü, Balık Gölü böyle yüksek göller var orada. Çok güzel yerler ama bu hayvanı kaybettik galiba. Hala Gürcistan'da bir gölde ürediğini biliyorum ama.
Anladım. Peki evet. Şimdi biraz
bu kaybettiklerimiz
kuş gözlemini böyle konuşalım. Umay'a ben burada sormak istiyorum. Yani şu, gerçekten bir kere yapan, bir kere o dürbünü alıp kuşları gören bir insan yani onu unutamaz diye ben düşünüyorum. Çünkü ben yaptım. Ama ben yani kısa bir dönem yaptım ve bıraktım. Umay ya, eline dürbün aldı ve hiç bırakmadı yıllardır. Ne kadar zamandır uğraşıyorsun ve sen de bu hisleri paylaşıyor musun? Neler hissediyorsun? Nasıl başladı? Senin hikayen nedir? Ve buradan sonra da şeye dönelim. İnsanlar kuş gözlemi yapmak için neler yapmalı? Bir dürbün almak yetiyor mu? Nasıl gruplara dahil olmalı? Nerelere gitmeli? Özellikle İstanbul'da büyük şehirlerde.
Şimdi aslında benim kuş gözlemciliğiyle tanışmam 11 sene önce oldu. Ama tabii ki 11 yıldır böyle hakkını vererek kuş gözlemciliği yapıyorum diyemem. Son 2 yıldır ben de hani daha aktif olarak yürütüyorum. O zaman gazeteci olarak Doğa Derneği'nin Erzurum İspir'de bir doğa okulu vardı. Oraya haber yapmaya gittiğimde kuş gözlemcileriyle tanıştım. Ve o benim için çok önemli oldu. Orada hemen... profesyonel arkadaşlardan bir öneri alıp ne dürbünü alabilirim diye yola çıktım aslında. Dürbünü alır almaz da tam da göç zamanıydı. Nereye giderim? Çamlıca'ya giderim diye tek başıma gittim. Ama kuş gözlemcisi arkadaşım da o zaman yoktu. Orada kuş gözlemi yapan kuşçularla tesadüf ettim. Çok zor geldi tabii ilk başta. Yani oradaki kuş gözlemcileri dürbünle gökyüzüne bakıyor. İşte 40 tane kok geçti. Büyük orman kartalı geçti. Hani kanat çırpışından... kanat çırpışından işte o kadar iyi tanıyorlardı ki dürbünle evet görülüyor ama hani benim gözümde muazzam büyüdü iş. Yani bu çok zor bir iş, nasıl yapılır diye. Seneler içinde böyle çeşitli sebeplerden çok da fazla şey yapamadım. Son 2 yıldır daha aktif. Yani tabii herkesin bir Kerem'i yok. Kerem de benim arkadaşım olduğu için şanslıyım. Başka kuşçu arkadaşlarım da var. Kuş gruplarına da üyeyim. Geçen sene de Doğa Derneği'nin Seferihisar'da kuş okuluna katıldım. O da benim için çok iyi oldu. Hem bilgimi arttırdım hem arkadaş çevrem de daha genişledi. Hani herkes şey diyor, kuş gözlemi yapmak için ne gerekli? Aslında Kerem hani görmek ve duymak dışında bir de dürbün gerekli. Onun dışında ya farkında olmak gerekli herhalde. Herkes böyle şehirde yaşıyoruz. İşte arkadaşlarım ben kuş fotoğrafları paylaştıkça ya da bahsettikçe hep sana mı denk geliyor bunlar? Gerçekten şehirde var mı bu kuşlar diyorlar. Gerçekten var. İnsan bir kere gördükçe.
Görmek isteyene papağan bile var bu şehirde ağaçlarda. Egzotik türler
bir kere gördükçe. Ve duyduktan sonra her şey çok başka oluyor. Yani işte ebabillerin gittiğini anlıyorsunuz. Çünkü gökyüzü çok sessiz oluyor. Geldiğini çok net anlıyorsunuz. Mevsim dönümlerinin anlamları çok, mevsimlerin gelişleri çok daha başka oluyor. Çok çok zevkli, çok insanı mutlu eden bir şey kuş gözlemciliği. Yani doğa korumaya olan etkisi çok önemli. O bir yana, hani ben kişisel anlamdaki katkısından aslında hissettirdiklerinden bahsediyorum. Hani kuşçu bir arkadaşım var Burcu. Yani herkes diyor ki yani nereden anlıyorsunuz, nasıl biliyorsunuz? Onun çok güzel bir benzetmesi var. Ona o kadar çok katılıyorum ki. Şimdi ben Serkan'ı tanıyorum. Bir kere tanıştım. Seni bir daha gördüğümde tanımamam imkansız. Yani böyle bir şey aslında. Yani bir şeyi gördükten, tanıştıktan, sesini duyduktan sonra sizin için çok daha tanınır. Belki ikinci seferde acaba Serkan mıydı o diyorsunuz. Üçüncüsünde evet o Serkan, ayağını işte sürüyerek yürüyor diyorsunuz. İşte bir kuş için de böyle. Çok farklı bir şey değil.
Peki seni en çok etkileyen kuşlar hangisi? Kaç tane örnek verir misin?
Yani ben kargacıyım.
Evet, Umay kargacı.
Kerem de bilir. Yani şimdi ya ayrım şey olarak yapmak istemem ama gerçekten tam bir karga severim. Her türünü seviyorum. Kargaların aklını seviyorum. Sosyalliğini seviyorum.
En zeki hayvanlardan biri değil mi?
Yani, hayranlık var aslında.
Evet, evet. Yani kargacıyım
kargalar
ben ama...
Kargalar üzerine yapılan bilimsel deneyleri falan izlemiştim ben. Labirentleri falan çözüyorlar. İnanılmaz. Zaten şehirden de biliriz ya, ceviz alır yukarı çıkar kırmak evet. için tabii, yukarıdan tabii. atar falan. İnanılmaz zeki hayvanlar.
Çok zekiler
kuşların
ya.
Kuşların primatları desek evet, acaba abartmış olur muyum değil. Bilmiyorum ama gerçekten çok zeki hayvanlar.
Peki başka?
Başka...
Şehirde görebileceğimiz böyle çok ilginç şey.
Kerem sağ olsun biz işte sabahları işe gitmeden önce herkes müsait oldukça tanıyalım birbirimizi tanımayalım. Yıldız Parkı'nda ya da Maçka Parkı'nda buluşuyoruz böyle ve ondan sonra işlere dağılıyoruz. İşte karabaşla ötleyen, yeşil papağan, İskender papağanı, pek çok ötücüyü görmek mümkün zaten. Baştan
çok
karalar.
Uzaklara da gitmeye gerek yok. Şehir içerisindeki tabii. az kalan o parklara gitsek bile. Aynen. Birkaç ağaç görsek bile. Değil
tabii
mi?
İş yerimin karşısında bir tane bina var. İnşaat tepesi. Geçen gün orada ak kuyruk sallayan gördüm. Ve dağ kuyruk sallayanı örneğin inşaatın üstünde ve böyle benim için çok büyülü bir anda o green'in içinde sarılı, diğeri grili sarılı başka bir kuş. Balıkçılar var Karaköy sahilde bolca karşılaşıp böyle yemeğe çıkıp.
Gri balıkçıl.
Aynen çok kuş güzel, gruplarına üye olunca ve WhatsApp gruplarına.
Hemen onu söyleyelim yani insanlar hani ben de bir kuş gözlem grubuna üye olayım demek için ne yapsınlar, bir tane istersen isim de ver bir iki tane.
İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu var.
En bilineni bu zaten değil mi? İstanbul evet. Kuş Gözlem Topluluğu. Aynen. Hemen internetten bulup Facebook grubuna dahil olurlarsa zaten yaptıkları aktiviteleri...
İşte mail grupları var aynı şekilde.
Bitirirler. Peki bizim sonumuza geliyoruz. Programımızın böyle güzel geçiyor ama sonunda tabii bir bilim insanı olarak, ekolog olarak Kerem'e vermek istiyorum sözü. Rapordan konuşacağımız çok şey var. Çok fazla detay var ama bunu konuşamayacağız. Vaktimiz kalmayacak. Ben son senin eklemek istediklerin varsa onları da söyle. Tabii kuşlar neden hayatımızda olmalı? Neden önemli sence? Ekolojideki yeri ve önemi nedir? Biraz onun kuşun önemini, bunlar neden yok olmamalı? Bunun için neden mücadele etmeliyiz? Neden yaşam alanlarını bozmamalıyız? Bununla istersen bitirelim.
Ya güzel bir soru. Bence bir hayatımızın zenginliği olduğunu düşünüyorum kuşların varlığının. İnsan farkında olsun veya olmasın. Hani kuşun bulunduğu yerde daha güzel bir peyzaj, daha sağlıklı bir çevre, daha temiz su, daha zengin orman kaynakları var. Bunların hepsine ihtiyacımız var bizim. Ama romantik olarak düşündüğümde de ben çevremde bu dünyayı onlarla paylaştığımı hissediyorum ve paylaşmaya devam etmek istiyorum. Yani onlar dünyanın bir parçası. Ben de onların oluşturduğu doğanın bir parçasıyım. Doğadan daha üstün, daha şey değilim. Evet, çok doğanın kaynağının çoğunu belki kendim için kullanıyorum ama hep doğa içinde bir miktar bırakabileceğimizi, her çalışmada bir köşe kenara bir doğa parçası koyabileceğimizi düşünüyorum. En basitinden İstanbul'un bütün evleri beton, hiçbir yeşil yer yok. Keşke mesela bir bina bir pafta, öbür pafta yeşil park olsaydı. Evet. Buna kimse hayır demez. İşte kuşu yaşatmak da bunun gibi bir şey aslında. Hem doğru, biraz kendimiz ama diğer tarafta. Çünkü o zaman hayatımız daha güzel olacak sanki.
Peki bu haftalık ekonomi ekoloji programından da bu kadar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Programı eğer kaçırdıysanız bunun podcast var ve Instagram'da da 24 saat yayında kalacak Serkan Ocak hesabında. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.
Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.